Ayrım 8. Sayfa 222. Tatlı hamur işleri. Heathrow Havaalanı bilet kontrolü. Bagel Factory. Ye mükemmeliyet ve lezzet. Louis Sushi. Station Link. Otobüsler. W.H. Smith. Asma kat. Heathrow Express. Klinik 1. sınıf salonu. Flowers. EasyCar.com. Deli Piskopos ve Beer Tiyatro Salonu. Fulwares Londra'nın gururu Dixians. Fiyatımız Paddington Bear Paddington istasyonunda biletler, taksiler, tuvaletler, ilk yardım, Eastbourne, Teras, Inkton, çıkış, Prey Caddesi, Çimen, burada sıraya girin, üst kabuk, Sainsbury ziyaret, iyi, danışma, Great Western First, P, pozisyon, kapalı, kapalı, pozisyon kapalı, çorap dükkanı, hızlı bilet noktası, sigara içilmez, Midas kurabiyeleri, kahve Manchester United'da kalmak için, Fergie, taze pişmiş kurabiye ve muffinler, soğuk içecekler, cezalı biletler, dikkat, lezzetli tatlılar, 9-14 platformları, Burger King, taze pişmiş, Reef, kafe bar, iş gezisi, özel basım, en iyi 75 albüm, standart gece. Ama birkaç saniye sonra şöyle görünmeye başladılar. Çünkü çok fazla tabela vardı ve beynim doğru düzgün çalışmıyordu. Ve beni korkuttu ve yine gözlerimi kapatıp yavaşça 50'ye kadar saydım ama küplerini alamadım. Ve orada durdum ve kendimi güvende hissetmek için İsviçre çakımı cebimin içinde açtım ve sıkıca tuttum. Sonra elimi, parmaklarımı kullanarak tüp şeklinde getirip gözlerimi açtım ve tüpün içinden baktım. Böylece bir seferde sadece bir tane tabelaya bakabiliyordum. Uzun bir süre sonra üzerinde iyi danışma yazılı olan bir tabela gördüm ve bu küçük bir dükkanın penceresinin üstündeydi. Ve yanıma bir adam yaklaştı. Üzerinde mavi bir ceket ve mavi pantolon vardı. Ayağında da kahverengi ayakkabılar vardı. Elinde de bir kitap vardı ve kaybolmuş gibi görünüyorsun dedi. Ben de İsviçre çakımı çıkarttım. Ondan sonra o "Hey, hey, hey!" dedi ve ellerini de sanki beni sevdiğini söylemek için parmaklarıma dokunmak ister gibi havaya yelpaze yaparak kaldırdı. Ama bunu babam ve annem gibi değil, iki elinde kullanarak yaptı ve kim olduğunu bilmiyorum. Ve sonra geri geri yürüyerek uzaklaştı. Üzerinde iyi, danışma yazan yere doğru yürümeye başladım ve kalbimin çok uzattığını hissediyordum. Ve kulaklarımda deniz sesi gibi bir ses duyuyorum. Ve çama gittiğimde "Burası Londra mı?" dedim. Ama camın arkasında kimse yoktu. Ve sonra biri camın arkasında oturdu ve bu bir bayandı ve siyahiydi ve pembeye boyanmış uzun tırnakları vardı ve "Burası Londra mı?" dedim. Ondan sonra o "Elbette Londra tatlım." dedim. Ondan sonra ben "Burası Londra mı?" dedim. Ondan sonra o "Evet, gerçekten Londra." dedim. Ondan sonra ben 451C Chapter Sokağı Londra NW25NG'ye nasıl giderim dedim. Ondan sonra o "Orası nerede?" dedi. Ondan sonra ben 451C Chapter Sokağı Londra NW25NG'de ve bazen 451C Chapter Sokağı West'ten Londra NW25NG olarak yazılıyor dedim. Ondan sonra bayan Anna West'ten kavşağına giden metroya bin tatlım. Ya da Willis'ten Green. Dediğin yere yakın bir yerlere gidersin dedi. Ondan sonra ben metro nasıl bir şey dedim. Ondan sonra o sen ciddi misin dedi. Ondan sonra ben hiçbir şey söylemedim. Ondan sonra o şurada şu uzun yürüyen merdivenleri görüyor musun? Tabelayı görüyor musun? Metro yazıyor. Buckerlow yolundan Willis'ten kavşağına ya da Jubilee'den Willis'ten Green'e giden metroya bin. Sen iyi misin tatlım dedi. Ondan sonra işaret ettiği yere doğru baktım ve aşağıya doğru inen uzun bir yürüyen merdiven vardı ve en tepesinde aşağıdaki gibi bir tabela vardı. Ve bunu yapabileceğimi düşündüm. Çünkü şimdiye kadar çok iyi gitmiştim ve Londra'daydım ve annemi bulacaktım. Ve kendi kendime etraftaki insanların Tanrı'daki inekler gibi olduğunu düşünmek zorundaydım ve sadece önüme bakıp yerde uzun bir kırmızı çizgi olduğunu varsayıp onu takip etmeliydim. Ve koca alanda yürüyen merdivenlere kadar yürüdüm. İsveççi çakımı cebimin içinde tutuyordum ve diğer cebimde de Toby'yi tutup kaçmasına engel oluyordum. Ve yürüyen merdivenler bildiğimiz merdivendi ama hareket ediyordu ve insanlar üstünde duruyordu. Ve merdiven onları aşağı indirip yukarı çıkarıyordu. Ve bu beni güldürdü. Çünkü daha önce hiç yürüyen merdiven kullanmamıştım ve bu gelecekle ilgili bir bilim kurgu filminden bir sahne gibiydi. Ama rüyam merdiveni kullanmak istemedim. Onun yerine normal merdivenden indim. Ve aşağıda daha küçük bir alandaydım. Ve orada bir sürü insan vardı ve diplerinde mavi ışıklar olan sütunlar vardı. Ve bu hoşuma gitti ama insanlar hoşuma gitmedi. Ve 25 Mart 1994'te pasaport fotoğrafımı çektirmek için girdiğim fotoğraf kulübesi gibi bir fotoğraf kulübesi gördüm. Ve içine girdim. Çünkü bu bir dolap gibiydi ve kendimi güvende hissediyor ve perdenin arkasından bakabiliyordum. Ondan sonra izleyerek gözlem yaptım ve insanların gri yerleri biletlerine soktuklarını ve geçtiklerini gördüm. Ve bazı insanlar duvardaki büyük siyah makineden bilet alıyordu. Bunu yapan 47 kişiyi izledim ve nasıl yapılacağını ezberledim. Ve yerde kırmızı bir çizgi olduğunu hayal ettim ve gidilen yerlerin bir listesinin olduğu bir posterin asılı olduğu duvara doğru yürüdüm. Liste alfabetikti ve Williston Green'i gördüm ve yanında 2.20 euro yazıyordu. Pound yazıyordu. Ve sonra makinelerden birinin yanına gittim. Üzerinde bilet tipini seçiniz yazılı küçük bir ekran vardı ve çoğu insanın bastığı yetişkin tek ve 2.20 pound diye bastım. Ekranda 2.20 pound atınız yazdı ve ben 3 tane 1 pound attım ve bir bozuk para sesi duyuldu ve ekrandan bileti ve bozuk paraları alınız yazdı ve makinenin altındaki boşlukta bir bilet, bir 50 peni, bir 20 peni ve bir de 10 peni vardı ve bozuk paraları cebime attım ve gri kapılardan birine gittim. Biletimi makinelerden birine attım ve makine onu yuttu ve bilet makinenin diğer tarafından geri çıktı. Bundan sonra biri haydi ilerlesene dedi ve ben de köpek havlaması gibi olan o sesi çıkarttım ve ileri doğru yürüdüm ve bu sefer kapı açıldı ve ben de diğer insanlar gibi biletimi aldım. Gri kapıyı çok sevmiştim çünkü bu da gelecekle ilgili bir bilim kurgu filminde bir şey yapmak gibiydi. Ondan sonra ne tarafa gideceğimi bulmam gerekti. Ben de insanlara bana değmemeleri için bir duvara yaslandım ve Baker Law hattı ve Sent ve Link hattı yazılı bir tabela vardı ama o bayana söylediği gibi Jubilee hattı yazılı bir tabela yoktu. Ben de bir plan yaptım. O da Western kavşanı Baker Law hattını kullanarak gitmekti. Ve Baker Law hattı için başka bir tabela daha vardı ve şuna benziyordu. Ve bütün tabelaları okuduktan sonra bir Leicester kavşağı yazısını buldum ve sola yazan oku takip ettim. Ve sol taraftaki tünele doğru gittim. Tünelin ortasında bir paravan vardı ve insanlar otoyoldaki arabalar gibi sol taraftan gidiyordu. Ve sağ taraftaki diğer yoldan geliyordu. Ben de sol taraftan yürüdüm ve tünel bir süre sonra sola doğru kıvrıldı. Ve artık daha fazla giriş yoktu ve bir tabelada Baker Law hattı yazıyordu. Ve tabeladaki ok aşağı inen yürüyen merdivenlerini gösteriyordu. Yürüyen merdivenlerle aşağı inmem gerekti. Ve merdivenin plastik trabzanını tutmam gerekti. Ama o da ilerliyordu. Bu yüzden düşmedim. Ve insanlar çok yakınımda duruyordu. Ve onlara vurup yanından gitmelerini sağlamak istedim. Ama daha önce uyarı almış olduğum için onlara vurmadım. Ve sonra yürüyen merdivenin sonuna geldim. Ve yere basmam gerekiyordu. Ve tökezleyerek birine çarptım. Ve bana yavaş dedi. Ve gidecek iki yön vardı. Birinde kuzey sınırı yazıyordu ve oraya gittim. Çünkü Willis'ten haritada üst yarım kürede yer alıyor. Haritalarda da üstler daima kuzeydir. Ve sonra başka bir tren istasyonundaydım ama bu daha küçüktü ve bir tünelin içindeydi. Ve sadece bir tane ray hattı vardı ve duvarlar kavisliydi ve büyük reklamlarla kaplıydı. Üzerlerinde çıkış yolu ve Londra Ulaşım Müzesi ve kariyer seçiminizden pişmanlık duymamak için vakit ayırın ve Jamaika ve İngiltere demir yolu ve sigara içilmez ve etkilenin ve etkilenin ve etkilenin ve Queen's Park'ından sonraki istasyonun için ilk treni binin ve eğer gerekirse Queen's Park'ını değiştirin ve Hammersmith ve Steel'in yolu ve bana ailemden bile yakınsın yazıyordu. Ve küçük istasyonda duran bir sürü insan vardı ve burası yerin altındaydı. Bu yüzden hiç pencere yoktu ve bu hoşuma gitmedi. Ben de oturmak için bir bank buldum ve bankın en ucuna oturdum. Ve sonra küçük istasyonda bir sürü insan gelmeye başladı. Ve bankın diğer tarafına biri oturdu ve bu elinde siyah bir bavul ve ayağında mor ayakkabılar olan ve papağan şeklinde bir broş takan bir bayandı. Ve küçük istasyona insanlar gelmeye devam etti ve küçük istasyon neredeyse büyük istasyondan daha kalabalık hale geldi. Ve sonra duvarları görememeye başladım ve birinin ceketinin arkası dizime değdi ve midem bulandı ve çok yüksek sesle inlemeye başladım. Ve banktaki bayan ayağa kalktı ve başka kimse oturmadı. Ve ben kendimi grip olup bütün gün yatakta kaldığımda ve her yerim ağrıdığında, yürüyemediğim, yemek yiyemediğim, uyuyamadığım ve matematik çalışmadığım zaman hissettiğim gibi hissettim. Ondan sonra insanlar kılıçla dövüşüyormuş gibi bir ses çıktı ve şiddetli bir rüzgar hissettim ve bir kükreme sesi duyuldu ve gözlerimi kapadım ve kükreme sesi daha da arttı ve ben de çok yüksek sesle kükredim ama o sesi bastıramadım ve küçük istasyonun yıkılacağını ya da bir yerlerde büyük bir yangının çıktığını ve öleceğimi düşündüm. Ondan sonra kükreme sesi takırtıları, ondan sonra da tiz bir sese dönüştü. Ondan sonra kesildi ve ben gözlerimi kapalı tuttum çünkü ne olduğunu görmeyince kendimi daha güvenli hissediyorum. Ondan sonra insanların yine hareket etmeye başladıklarını hissettim çünkü ortalık daha sessizdi. Ve gözlerimi açtım. İlk başta hiçbir şey göremedim çünkü çok fazla insan vardı. Ve sonra bir trene bindiklerini gördüm. Tren daha önce orada değildi ve o kükreyen şey trendi. Ve saçlarımın dibinden terler akıyordu ve ağlıyordum, inlemiyordum. Sesim bir köpeğin patisini incittiği zaman çıkardığı ses gibiydi. Sesi duydum ama önce benden geldiğini anlamadım. Ondan sonra trenin kapıları kapandı ve tren ilerlemeye başladı. Tekrar kükredi ama bu sefer o kadar yüksek sesle değildi. Arkasından 5 vagon gitti ve küçük istasyonun en sonundaki tünele girdi. Ve ortada tekrar sessizleşti ve insanlar küçük istasyondan çıkmak için tünellere doğru yürüyordu. Ve ben titriyordum ve eve geri dönmek istiyordum ama sonra eve dönemeyeceğimi, çünkü babamın orada olduğunu ve onun yalan söylediğini ve Bennington'ı öldürdüğünü hatırladım. Bu da benim evimin 451C Chapter Sokağı, Londra NW25NG olduğu anlamına geliyordu ve bu beni korkuttu. Çünkü keşke eve geri dönsem gibi yanlış bir şey düşünüyordum ve bu aklımın doğru düzgün çalışmadığını gösteriyordu. Ondan sonra küçük istasyona daha fazla insan geldi ve istasyon daha da kalabalıklaştı ve sonra kükreme tekrar başladı. Ve ben gözlerimi kapadım ve terledim ve midem bulandı ve göğüs kafesimdeki balon hissini tekrar duydum. Ve balon o kadar büyüktü ki nefes almakta zorlanıyordum. Ve sonra insanlar trenine binip gitti ve küçük istasyon yine boşaldı. Ondan sonra yine insanlarla dolu oldu ve başka bir tren yine aynı kükremeyle geldi. Ve bu sefer tıpkı grip olmuş gibi hissettim ve durmasını istedim. Tıpkı bilgisayar bozulduğuna fişini çekmek gibi. Çünkü uyumak istiyorum. Önce düşünmeyecektim çünkü tek düşündüm başımın ne kadar ağrıdıydı. Çünkü kafamda başka hiçbir şeye yer kalmamıştı ama uyuyamazdım ve sadece orada oturmak zorundaydım. Ve bekleyip ağrıyı çekmekten başka yapacak bir şeyim yoktu. Ve bu da başka bir tasvir. Çünkü Siopan tasvirler yapmamı söylemişti ve bu da küçük istasyonda karşımda duran duvardaki bir reklamın tasviri. Ama hepsini hatırlamıyorum çünkü öleceğimi sanıyorum. Ve reklam şöyle diyordu. Bir tatil hayal edin. Malezya'da. Koni'yi düşünün. Yazının arkasında iki orangutanın büyük bir resmi vardı. Ve dallarda sallanıyorlardı. Ve arkalarında ağaçlar vardı ama yapraklar bulanıktı. Çünkü fotoğraf makinesi yaprakları değil orangutanlara odaklanmıştı. Ve orangutanlar hareket ediyordu. Ve orangutan kelimesi Malezya dilinde orangutan kelimesinden gelir ve bu ormanlar adamı demektir. Ve reklamlar, arabalar, sneakers ya da bir internet servis sağlayıcısını alman için yapılmış olan resimler ya da televizyon programlarıdır. Ama bu reklam insanların Malezya'da tatile çıkması içindi. Ve Malezya, Güneydoğu Asya'dadır ve Malezya Yarımadası ve Sabah ve Sarawak ve Labuan'dan oluşur ve başkenti Kuala Lumpur'dur. Ve en yüksek dağı 4101 metre yüksekliğindeki Kinabalu Dağı'dır ama bunlar reklamda yazmıyordu. Siopan, insanların tatile yeni şeyler görmek ve rahatlamak için gittiğini söylemişti. Ama tatil beni rahatlatmaz ve mikroskoptan bakarak da yeni şeyler görebilirsin ya da toprağın eşit kalınlıktaki 3 çubuk doğru açılarda kesiştiğini aldığı şekli çizerek de. Ve bence bir evin içinde bile üzerinde yıllarca düşünecek bir sürü şey vardır. Ve ayrıca bir şey üzerine düşünecek bir şey olduğu için ilginçtir. Yeni olduğu için değil. Örneğin Siopan bana parmağını ıslatıp ince camdan yapılmış bir bardağın kenarında gezdirerek ses çıkarmayı öğretmişti. Ve farklı bardaklara değişik miktarlarda su koyarsan değişik sesler çıkarırlar. Çünkü onların rezonans frekansları vardır ve bu şekilde Noel şarkısı gibi bir melodi çalınabilir. Ve bir sürü insanın evinde ince cam bardakları vardır ama bunun yapılabileceğini bilmezler. Ve reklam şöyle diyordu. Malezya, gerçek Asya. Manzaralar ve kokularla uyarıldığınızda bir zıtlıklar ülkesine geldiğinizi fark edeceksiniz. geleneksel, doğal ve kozmopolit olanı arıyorsunuz. Hatıralarınız şehir hayatından doğal yaşamı ve deniz kenarındaki tembel saatlere doğru uzanacak. Kişi başına 575 pound'dan başlayan fiyatlarla. Bizi 0136 74 7000'den 7000'den arayın. Seyahat acentanızla görüşün ya da www.qoni.ku.uk sitesini ziyaret edin. Bir farklılık dünyası. Ve başka 3 resim daha vardı ve çok küçükler ve bunlar bir saray, bir sahil ve bir saraydı. Ve orangutanlar şuna benziyordu. Ve gözlerimi kapattım ve saatime pek fazla bakmadım. İstasyona gelip giden trenler müzik ya da davul gibi bir ritim içindeydi. Ve bu siyah bana sakinleşmem için bana yapmamı söyledi. Soldu sağı, soldu sağı, sol sağı diye saymak gibiydi. Ve kendi kendime sanki trenler kafamın içindeymiş gibi. Tren geldi, tren durdu, tren gitti, sessizlik, tren geldi, tren durdu, tren gidiyor diyordum. Ve normalde olmayan şeylerin olduğunu hayal etmem. Çünkü bunlar yalandır. Ve bu beni korkutur ama bu trenlerin istasyonun giriş gidişini izlemekten daha iyiydi. Çünkü o beni daha da korkutuyordu. Ve gözlerimi açmadım ve saatime bakmadım. Ve bu perdeleri kapalı karanlık bir odada olmak gibiydi. Ve hiçbir şey görmüyordum. Sanki gece uyanmış gibiydim ve tek duyduğum şey kafamın içindeki seslerdi. Ve bu daha iyiydi çünkü böylelikle küçük istasyon kafamın dışındaydı ama ben yatakta ve güvendeydim. Ve sonra trenlerin geliş gidişleri arasında ki sessizlikler daha uzun sürmeye başladı. Ve tren olmadığı zaman küçük istasyonun daha az insan olduğunu duyabiliyordum. Ve gözlerimi açtım ve saatime baktım ve saat 20.07 idi. Yani yaklaşık 5 saattir bankta oturuyordum ama bana 5 saat geçmiş gibi gelmiyordu. Sadece popom acıyordu. Acıkmış ve susamıştım. Ve sonra Toby'nin kaybolduğunu fark ettim. Çünkü cebimde değildi ve onun kaybolmasını istemiyordum. Çünkü babamın ya da annemin evinde değildik. Ve küçük istasyonda onu besleyecek kimse yoktu ve ölebilirdi ve bir trenin altında da kalabilirdi. Sonra tavana baktım ve uzun siyah bir kutu olduğunu gördüm ve bu bir tabelaydı ve üzerine şöyle yazıyordu. Sonra alt satır aşağıya doğru gitti ve yok oldu ve onun yerine farklı bir satır geldi ve tabela şöyle oldu. Sonra yine değişti ve şöyle oldu. Sonra kılıçlı ışık gibi bir ses ve istasyona gelen bir trenin kükreme sesini duydum. Ve bir yerlerde büyük bir bilgisayarın olduğunu ve onun bütün trenlerin nerede olduğunu bildiğini ve trenler geleceği zaman küçük istasyondaki siyah kutulara mesajlar yolladığını anladım. Ve bu kendimi daha iyi hissetmemi sağladı çünkü her şeyin belli bir düzeni ve planı vardı. Ondan sonra tren küçük istasyona geldi ve durdu ve 5 kişi treni bindi. Biri daha koşarak küçük istasyona geldi ve trene bindi. Ve 7 kişi trenden indi ve sonra kapılar otomatik olarak kapandı ve tren uzaklaştı. Ve sıradaki tren geldiğinde artık o kadar da korkmuyorum. Çünkü tabelada tren yaklaşıyor yazıyordum. Böylece bunun olacağını biliyorum. Ve sonra Toby'yi aramaya karar verdim çünkü küçük istasyonda sadece 3 kişi vardı. Ve ayağa kalktım ve küçük istasyonu aramaya başladım ve tünellere giden girişlere baktım ama onu hiçbir yerde bulamadım. Ve sonra rayların olduğu alt taraftaki siyah yere baktım. Ondan sonra 2 fare gördüm ve siyah renkliydiler çünkü kirlenmişlerdi. Ve bu hoşuma gitti çünkü fareleri ve sıçanları severim. Ama onlar Toby değildi. Bu yüzden aramaya devam ettim. Ve sonra Toby'yi gördüm ve o da rayların olduğu alt taraftaydı ve onun Toby olduğunu biliyorum. Çünkü beyaz duvar arka tarafında yumurta şeklinde kahverengi bir leke vardı. Ondan sonra aşağı indim ve Toby eski bir tatlı kadının çöpünü yiyordu. Ondan sonra biri aman tanrım ne yapıyorsun diye bağırdı. Ben Toby'yi yakalamak için öne doğru eğildim ama Toby kaçtı. Ondan sonra ben peşinden yürüdüm ve tekrar eğildim ve Toby, Toby, Toby dedim. Ve koklayıp ben oğlumu anlayabilmesi için elimi uzattım. Ondan sonra biri hemen çık hemen oradan Tanrı aşkına dedi. Ondan sonra ben yukarı baktım ve bu yeşil bir yağmurluk giymiş siyah ayakkabı olan bir adamdı. Ve çorapları görünüyordu ve çorapların üzerinde küçük baklava şekilleri vardı ve griydi. Ondan sonra ben Toby, Toby dedim ama o yine kaçtı. Ondan sonra baklava desenleri çorapları olan adam beni omzumdan yakaladı ve ben bağırdım. Ondan sonra kılıç dövüşü sesini duydum. Toby yine koşmaya başladı ama bu sefer diğer tarafa doğru koşuyordu ve bu ayaklarımın olduğu yönde ve onun kuyruğundan yakaladım. Ondan sonra baklava şekilde çorapları olan adam aman tanrım aman tanrım dedi. Ondan sonra kükreme sesini duydum Ve Toby'yi yukarı kaldırdım ve iki elimle tuttum ve o beni baş parmağından ısırdı ve kan çıktı ve ben bağırdım ve Toby ellerimden atlamaya çalıştı. Ve sonra kükreme sesi çoğaldı ve ben arkama döndüm ve trenin tünelden geldiğini gördüm ve tren üzerinden geçip beni öldürecekti. Bu yüzden beton bölümüne tırmanıp yukarı çıkmaya çalıştım ama çok yüksekti ve iki elimle de Toby'yi tutuyordum. Ondan sonra baklava şekilde çorapları olan adam beni yakaladı ve yukarı çekti. Ondan sonra ben bağırdım ama o beton bölümün üstüne kadar çekmeye devam etti ve yere düştük ve ben bağırmaya devam ettim çünkü omzumu acıtmıştım. Ondan sonra tren istasyonuna geldi ve ben ayağa kalktım ve tekrar banka gittim. Ve Toby'yi ceketimin cebine koydum ve o çok sakindi ve hiç kıpırdamadı. Baklava şekilli çorapları olan adam yanımda duruyordu ve "Sen ne halt karıştırdığını sanıyordun öyle ha?" dedim. Ama ben hiçbir şey söylemedim. Ondan sonra o "Ne yapıyordun sen?" dedi. Ondan sonra trenin kapıları açıldı ve insanlar indi. Ve baklava şekilli çorapları olan adamın yanında bir bayan vardı. Ve Siopa'nınki gibi bir gitar kutusu taşıyordu. Ondan sonra ben "Toby'yi arıyordum. O benim evcil farem." dedim. Ondan sonra baklava şekilli çorapları olan adam "Aman tanrım." dedi. Ondan sonra gitar kutusu olan kadın "O iyi mi?" dedi. Ondan sonra baklava şekilli çorapları olan adam "O mu? Ya ya çok şükür. Aman tanrım. Evcil bir fare. Allah kahretsin trenim." dedi. Sonra treni koştu ve kararmamış olan kapıya vurdu ve tren gitmeye başladı ve o "Kahretsin." dedi. Ondan sonra bayan "İyi misin?" dedi ve koluma dokundu ve ben yine bağırdım. Ondan sonra o "Tamam tamam tamam." dedi. Ve gitar kutusunda şöyle bir çıkartma vardı. Ve ben yere oturdum ve kadın bir dizinin üzerine çöktü ve "Senin için yapabileceğin bir şey var mı?" dedi. Ve eğer o okuldaki bir öğretmen olsaydı ona 451C Chapter Sokağı Enles'ten Londra NW25NG nerede derdim ama o bir yabancıydı. O yüzden geri çekil dedim çünkü bana yaklaşması hoşuma gitmemişti. Ve ona bir İsveç çakım var ve keskin olan ağzı bir insanın parmağını kesebilir dedim. Ondan sonra o tamam ap bunu hayır olarak kabul ediyorum dedi. Ayağa kalktı ve uzaklaştı. Ve baklava şekerli çorapları olan adam zır delinin teki bu tanrım dedi. Ve üzerine bir mendil bastırıyordu ve mendilde kan vardı. Ondan sonra başka bir tren geldi ve baklava şekilli çorapları olan adam ve gitar kutulu bayan trene binip gittiler. Ondan sonra 8 tren daha geldi ve ben trene binip ne yapacağımı düşünmeye karar verdim. Ve bir sonraki trene bindim. Ve Toby cebimden çıkmaya çalıştı. Ben de onu aldım. Ondan sonra onu dış cebime koydum ve elimde tuttum. Ve vagonda 11 kişi vardı ve 11 kişiyle bir odanın içinde bir tünelde olmak hoşuma gitmedi. Bu yüzden vagondaki başka şeylere konsantre oldum. Ve İskandinavya ve Almanya'da 53.963 tatil kulübesi var. Ve Vitality Ötix ve 3.435 ve bütün yolculuğunuzun biletini göstermemenin cezası 10 pound'dur. Ve altını keşfedin sonra da bronzu. Ve TVIC ve EPBIC ve HASKTIR ve uyarı kapılarının kapanmasını engellemek tehlikeli olabilir ve BRV ve KON IUC ve dünya ile konuşun gibi yazılar vardı. Ve duvarlarda şunun gibi şekiller vardı. Ve koltuklarda da şöyle şekiller vardı. Sonra tren çok fazla sallandı ve bir demire tutunmak zorunda kaldım ve bir tünele girdik. Ve çok gürültülüydü ve gözlerimi kapadım ve boynumun yanlarından kanın pompalandığını hissedebiliyordum. Ondan sonra tünelden çıktık ve adı Warwick Caddesi olan başka bir küçük istasyona geldik. Ve adı duvarla büyük harflerle yazılıydı ve bu hoşuma gitti. Çünkü böylece insan nerede olduğunu bilebiliyordum. Ve Villeneuve kavşağının ne kadar olan bütün istasyonlar arasındaki uzaklığı ölçtüm. Ve hepsinin arasında 15 saniyenin katı kadar zaman vardı. Ve tren Villeneuve kavşağında durdu. Ve kapılar otomatik olarak açıldı ve trenden indim. Ve sonra kapılar kapandı ve tren uzaklaştı. Ve trenden inen benim dışımdaki bütün insanlar bir köprü üzerinden geçip bir merdivenden yukarı çıktı ve sonra bildiğim iki insan kaldı ve bunlardan biri bir adamdı ve sarhoştu. Ve paltosunda kahverengi lekeler vardı ve ayakkabıları birbirinden farklıydı ve şarkı söylüyordu. Ve ne söylediğini duymuyorum ve diğeri duvardan açılan pencere olan bir dükkandaki bir Hintliydi. Ve ikisiyle de konuşmak istemedim çünkü yorgundum. Açtım ve zaten o ana kadar yeteri kadar yabancı ile konuşmuştum ve bu tehlikeliydi. Ne kadar çok tehlikeli şey yaparsan başına kötü bir şey gelme ihtimali o kadar artar. Ama 451C Chapter Sokağı Willesden Londra NW25NG'ye nasıl gideceğimi bilmiyordum. Bu yüzden birine sormam gerekiyordu. Ondan sonra küçük dükkandaki adama gittim ve 451C Chapter Sokağı Willesden Londra NW25NG'ye nerede dedim. Ondan sonra eline küçük bir kitap aldı ve bana verdi ve 2.95 dedi. Ve kitabın adı AZ Londra Atlası ve AZ Harita Şirketi Coğrafya Uzmanlarının indeksiydi. Ve içine açtım bir sürü harita vardı. Ondan sonra küçük dükkandaki adam alacak mısın almayacak mısın dedi. Ondan sonra ben bilmiyorum dedim. Ondan sonra o zahmet olmazsa o pis ellerini kitaptan çekebilir misin dedi ve kitabı benden geri aldı. Ondan sonra ben 451C Chapter Sokağı Willesden Londra NW25NG'ye nasıl gidebilirim dedim. Ondan sonra o A'dan Z'ye kitabını ya al ya da bırak. Ben ayaklı ansiklopedi değilim dedim. Ondan sonra ben bu A'dan Z'ye mi dedim ve kitabı işaret ettim. Ondan sonra o hayır çimde gezen bir timsah dedi. Ondan sonra ben bu A'dan Z'ye mi dedim çünkü o bir timsah değildi ve adamın aksanı farklı olduğu için söylediğim şeyi yanlış anlamış olabileceğini düşündüm. Ondan sonra evet. Ondan sonra o evet bu A'dan Z'ye dedim. Ondan sonra ben satın alabilir miyim dedim. Ondan sonra o hiçbir şey söylemedi. Ondan sonra ben satın alabilir miyim dedim. Sonra o 2.95 dedi ama önce parayı göreyim. Alıp toz olmana izin verecek değilim. 2.95 derken 2.95 pound'u kastettiğini fark ettim. Ve ona paramla 2.95 pound'u ödedim. Ondan sonra o da bana mahalledeki dükkanda olduğu gibi bozukluk verdi. Ondan sonra ben gittim ve kirli kıyafetli adam gibi duvara yaslandım. Ama ondan çok uzağa ve kitabı açtım. Ve ön kapının içinde büyük bir Londra haritası vardı. Ve içinde Abbey Wood, Poplar, Acton ve Stanmore gibi yerler vardı. Ve harita sayfalarının indeksi yazıyordu ve harita ray hat ile kaplıydı ve hat üzerinde ikişer sayı vardı. Willesden 42 ve 43 yazılı karedeydi. Bu sayıların Londra'nın o kare içindeki yerinin daha büyük bir haritasının olduğu sayfa sayıları olduğunu anladım. Ve kitabın tamamı Londra'nın büyük bir haritasıydı ve katlandığı için kitap haline getirebilirmişti. Ama Willesden kavşağı 42 ve 43. sayfalar değildi. Ve onu 42. sayfadaki harita sayfaların indeksli sayfasının tam altındaki yani 8. sayfada buldum. Ve bu da 42. sayfa ile birleşiyordu. Ve Willesden kavşağını spiral olarak aradım. Ve Swindon'da tren istasyonu ararken yaptığım gibi. Ama bu sefer harita üzerinde de ve parmağımla. Ve birbirinden farklı ayakkabılar giymiş olan adam üzerinde durdu ve Big Cheese. Ah evet hemşireler asla kahrolası yalancı. Hepsi kahrolası birer yalancı dedi. Ve sonra uzaklaştı. Ve Chapter Sokağı'nı bulmak çok uzun zamanım aldı. Çünkü 8. sayfada değildi. 42. sayfadaydı ve 5C karesindeydi. Ve Willesden Kavşağı ve Chapter Sokağı arasındaki yolların şekli şöyleydi. Ve benim rotam da buydu. Ondan sonra merdivenden çıkıp köprüden geçtim. Ve küçük gri aralıktan bir yetimi geçirdim. Ve sokağa çıktım ve bir otobüs vardı ve üzerinde İngiltere, Galler ve İrlanda demir yolları yazan büyük bir makine vardı. Ama sarıydı ve etrafıma baktım ve hava karanlıktı. Ve etrafta bir sürü ışık vardı ve uzun zamandır ışığa çıkmamıştım ve bu midemi bulandırdı. Ve göz kapaklarıma birbirine çok yaklaştığını ve sadece yolların şekline baktım ve gitmem gereken Station Approach ve Oak Lane yollarının nerede olduğunu gördüm. Bundan sonra yürümeye başladım. Ama Siopan olanla her şeyi anlatmamam gerektiğini söylemişti. Sadece ilginç olan şeyleri anlatmam gerek. Ve 451 Chapter Sokağı Willesden Londra NW25NG'ye geldim. Ve bu 27 dakika sürdü ve üzerine daireciye yazan düğmeyi bastığımda kimse kapıyı açmadı. Ve yolda giderken olan en ilginç şey üzerlerinde Viking kıyafetleri ve minferli olan 8 adamın bağırarak yanından geçmesiydi. Ama onlar gerçek Vikingler değillerdi. Çünkü Vikinglerle yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış ve ayrıca yine çişimi yapmam gerekti. Adı Burdett Motors olan kapalı bir dükkanın yanındaki dar bir sokağa gidip çişimi yaptım. Ve bunu yapmak pek hoşuma gitmedi. Ama yine üzerimi ıslatmak istemiyordum ve başka ilginç bir şey olmadı. Ondan sonra beklemeye karar verdim ve annemin tatilde olmamasını umdum. Çünkü bu bütün bir hafta boyunca uzakta olacağı anlamına gelebilirdi. Ama bunu düşünmemeye çalıştım çünkü Swindon'a geri dönemezdim. Ve 451C Chapter Sokağı Londra NW25NG'nin önündeki bahçede çöp tenekelerinin arkasına oturdum ve bu büyük bir çalılığın altındaydı. Ondan sonra bir bayan bahçeye geldi ve elinde bir tarafında demir bir parmaklık ve üzerini tutmak için bir sap olan bir kutu tutuyordu. Bu kedileri veterinere götürmek için kullanılan kutular gibiydi. Ama içinde bir kedi olup olmadığını görmedim. Ve kadının ayakkabısı yüksek topukluydu ve beni görmedi. Ondan sonra yağmur yağmaya başladı. Ve ben ıslandım ve titremeye başladım. Çünkü hava soğuktu. Ondan sonra saat 23.32 oldu ve sokakta birilerinin yürüdüğünü duydum. Ondan sonra bir ses, bunun komik olup olmadığını düşünmemen umurumda değil dedi ve bu bir kadın sesiydi. Ondan sonra başka bir ses, Judy bak özür dilerim tamam mı dedi ve bu bir erkek sesiydi. Ondan sonra kadın sesi olan diğer ses şöyle dedi. Belki de onu tam bir aptal gibi görünme neden olmadan önce düşünmen gerekiyordu. Ve kadının sesi annemin sesiydi. Ondan sonra annem bahçeye girdi ve yanında Bay Charles vardı ve diğer ses de onundu. Ondan sonra ben ayağa kalktım ve içeri değildin o yüzden bu arada bekledim dedim. Ondan sonra annem Christopher dedi. Ondan sonra Bay Charles ne dedi. Ondan sonra annem bana sarıldı ve Christopher, Christopher, Christopher dedi. Ondan sonra ben onu ittim. Çünkü bana dokunuyordu ve bu hoşuma gitmiyordu. Çok şiddetli ittiğim için yere düştüm. Ondan sonra Bay Charles, Tanrı aşkına neler oluyor dedi. Ondan sonra annem, özür dilerim Christopher. Unuttum dedi. Ondan sonra ben yerde yatıyordum ve annem parmaklarına dokunabilmem için sağ elini havaya kaldırdı. Ben o anda tıbbi cebimden kaçtığını gördüm ve onu yakalamam gerekiyordu. Bundan sonra Bay Charles, sanırım bu Ed'in elinde burada olduğu anlamına geliyor dedi. Bahçenin etrafında bir duvar vardı ve bu yüzden Toby dışarı çıkamadı. Ve kişiye sıkıştı ve duvardan yakaladı. Hızlı tırmanamıyordu ve ben onu tuttum ve cebime geri koydum. Ve karnı aç, ona verebileceğim bir şey var mı ve biraz su dedim. Ondan sonra annem, baban nerede Christopher dedi. Ondan sonra ben, sanırım Swindon'da dedim. Ondan sonra Bay Charles, Tanrı'ya şükür dedi. Ondan sonra annem, peki ama sen buraya nasıl geldin dedi. Ve dişlerim soğuk yüzünden birbirine vuruyordu ve onları durduramıyordum ve trenle geldim. Ve gerçekten çok korkutucuydu. Ve para için babamın banka kartını almışım ve bir polis memuru bana yardım etti. Ama sonra babamın yanına götürmek istedi. Ve benimle trene bindi ama sonra indi dedim. Ondan sonra annem, Christopher su içindesin. Roger orada öyle durmasana dedi. Ayrım sonu. Sayfa 249.